Ayrım 19, Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 258. 40. Bölüm, Filoteyi'nin Kapanması. Kar getiren Ali'ye bu adın işi dağlardan buz taşımak olduğu için verildiğini sanan pek çok kişi vardı. Ama işin doğrusu onun söz konusu takma adı, doğduğu gece son 75 yılın ilk karı yağdığı için kazanmış olduğuydu. Bütün gün boyunca kıyıdaki düzlüğün üstüne doğal olmayan bir sessizlik ile kuru bir soğuk çökmüştü. İnsanlar ayaküstü tepiniyor ve şikayet ediyorlardı. Zira burası sürekli iyi olan hava koşullarının, sakinlerini uçsuz bucaksız Anadolu'nun sakinlerinden farklı olarak dayanıksız kıldığı bir yerdi. Yalnızca avcılar ile çobanlar yüksek yamaçlarda bu kadar içi işleyen buz gibi bir soğuk yaşamışlardı. Akşamın geç vakitlerinde hava karışmış ve kuzeydoğudan poyraz rüzgarı esmeye başlamıştı. Kıyamet habercisi ihtiyar adamlar yılın o zamanında güneyden bora esmesi gerektiğini ve böyle garip bir zamanda bıçak gibi keskin bir rüzgar esmesinin dünyanın iyiliğine delalet etmediğini mırıldanmışlardı meşum edalarla. Yukarıda kasvetli ve yüklü bulutlar toplanmıştı. Alacakaranlık aniden siyaha kestiğinde soğukta kesif bir hal almıştı. Ali'nin anasının doğum çığlıkları kesildiğinde insanlar evlerinden hayretler içinde fırlamış ve kasabalarına düşmeye başlayan beyaz kar tanelerine bakmışlardı. Köpekler arka bacakları üstüne sıçrayarak ve dişleriyle kar tanelerini yakalamaya çalışırken kafalarını sallayarak havlamış ve ulumuşlardı. Kasaba halkı soğuk ve karanlık olduğu halde o büyülü sessiz yağışın tadını çıkartmak için sokaklarda toplanmıştı. ''Çok güzel, çok güzel!'' diye bağırışmıştı kar masumu bu insanlar. Tir tir titredikleri halde bu anı yenilikten büyülenmiş olarak ve çocuklar kar tanelerini dilleriyle yakalamaya çalışmışlar veya elleriyle toplayıp ağızlarına doldurmuşlardı. Yalnızca birkaç santim tutmuştu kar ve ertesi öğlen ardında yalnızca yeni doğmuş bir bebek ile yitik cennetleri ve sihirli ülkeleri anlatan hikayeler tadında bir ortak anı bırakarak kalkmıştı. Ali bu anıyı somutlaştırmaktaydı ve bu yüzden bütün hayatı boyunca ilahi takdir sayesinde önemli bir damgayla damgalandığı için kendini özel biri olarak kabul etmek gibi bir şansı olmuştu. Hem de Hristiyanların terk-i diyarı esnasında gerçekleştirdiği tek bir yüce gönüllü iş dışında ömrü boyunca dikkate değer hiçbir şey yapmadığı halde. Baştan aşağıya kahverengi olduğu ve omuzlarında haç bulunmadığı için eşeğinin gerçek bir Müslüman eşeği olduğunu anlatmanın yanı sıra kar getiren Ali olduğu için dağlardan buz getirdiğini ancak dağlardan buz getirdiği için kar getiren Ali olmadığını anlatıp duracaktı insanlara. Mamafi Filotei'nin hayatını oluşturan küçük dramda da küçük bir rol oynayacaktı. Zira 14 yaşına geldiğinde Filotei tarihteki ilk teknolojik kitle katliamının eşiğinde dengesini bulmaya çalışan dış dünyadan herkes kadar habersiz, öylesine karşı konulmaz ve tapılası bir güzelliğe çiçek açmıştı ki kasabalı hiçbir erkeğin iç huzuru bulması mümkün değildi. Filotei Doğan'ın ve Leyla Hanım'ın özenli ve sevecen vesayeti altında biçim alarak fiziksel güzellik açısından ay gibi parlayana kadar gün be gün gelişmişti. Gönlü yüce olan Leyla bile büyüleyici bulduğu Filotei'nin varlığından endişe duymaya da başlamıştı. Rüstem Bey'in kederli gözlerinin kendi yerine sık sık refakatçisinin üstünde odaklandığını algılamış, Rüstem Bey'in anlık sevinç ve keyif patlamalarındaki pırıltıyı görmüş ve bastırmaya çalışsa da boğazının gerisinde bir yerlere bir takım cinsel kıskançlık noktalarının battığını hissetmişti. Filotei'nin olağanüstü güzel olduğunu söylemek kolay olurdu. Ancak pek çok kişi kesinlikle öyle olduğunu düşünse bile bu aşırı bir basitleştirmeden ibaret kalırdı. Bazı kadınlar çirkindir ama onların huzurunda erkeklerin arzudan ağızları kurur. Bazı kadınlar ne çirkin ne güzeldirler ama yüzlerinden öyle bir ışık fışkırır ki bu onları sevilesi yapar. Bazen bir kadın nesnel olarak güzeldir ama onu hiçbir erkek arzulamaz zira ışığı yoktur. İş Filotei'ye geldiğinde yüzünde parlayan neşeydi onu çekici kılan. Bu bir akıl ve iyi huy meselesiydi. Bunun sonucu olarak da onun güzelliklerini kategorize etmek, ağzının biçimine veya kirpiklerinin kıvrımına ya da burnunun çizgisine takılmak akıl kârı değildi. Gençliğinin, tatlı doğasının ve edasının harikulade güzel hale getirdiği cici bir kızdı o. İbrahim Kadir'in kocası olmak olduğundan emin, bütün ömrü boyunca köpek gibi sadakatle peşinde dolaşıp durmuştu Filoteyn'in. Ama artık öteki erkekler de gündüz düşlerini onun süslediğini anlamışlardı. O geçtiğinde konuşmakta olan erkekler susuyor ve gözden kaybolana kadar onu izliyordu. Diğerleri Leyla Hanım'a gittiği zamanları biliyor ve pencere kenarında ya da kapı önünde veya meydanda dolanacak bahaneler buluyorlardı. Köpek bile mezarların oradaki demirbaş yuvasından daha sık aşağıya inerek yanı sıra yürüyüp bir göz teması kurmaya çalışırken o korkunç gülümsemesiyle gülümseyerek Filote'yi korkutur olmuştu. Kar getiren Ali ise kendi adına onu takip etmek için işini ihmal etmeye başlamıştı. Dokunaklı bir biçimde işini yapıyormuş gibi görünmeye çalışan Ali, bir kapıdan ötekine koşturarak veya karşıdan gelen Filote'yi selamlamak için bir başkasından inmek üzere bir sokağa uçarcasına çıkarak özlem ve utanç yüklü yüz ifadesiyle ardından seyirtir olmuştu. Filote'yi bunlardan tamamen habersiz, sanki Ali yokmuş gibi yoluna devam ediyordu. Ama diğer birçok kişi gibi İbrahim de işi fark etmişti. Böylece günün birinde hamamda kar getiren Ali'nin karısı Safiye, kendisine Abdülhamit Hoca'nın karısı Ayşe'nin yanındaki sıraya attı. Bir şeylerin belirtisi olacak bir şekilde iç geçirdi ve başladı. "Selamün aleyküm Ayşe efendim." "Ve aleyküm selam" diye cevap verdi Ayşe bütün yüreğiyle, tam aksini diliyor olduğu halde. Ona kalırsa hamam insanın hiçliğin özüne vardı, kutsal bir yerde. O cehennemi buhar, zeytinyağı sabunu ve ter cennetinde konuşmak zorunda kalmaya içerliyordu. Hele kocası, dört çocuğu ve bir eşekle, belli ki geniş bir ağaç kovuğunda yaşayan ve üstelik görüntüsü de pek iç açıcı olmayan Safiye ile konuşmak en son isteyebileceği şeydi. Ayşe uyduklarında ve kalçalarında yağ parlayan genç kadınlara, yuvarlak memelerine ve parlak kahverengi gözlerine bakmaktan hoşlanırdı. Çerkez bir fahişe olmasına rağmen Leyla Hanım'a bakmaktan özellikle haz ediyordu. İyi yaşamak Leyla'yı geçen her gün daha da tombullaştırmış ve derisinin içinde daha huzurlu kılmıştı. Ancak Ayşe memeleri sarkık yaşlı kadınlardan haz etmiyordu ve kuşkusuz burada iki yüzlülük ediyordu. Zira bütün iki yüzlüler gibi o da kendisinin de o yaşlı kadınlardan biri olduğunu son anlayacak kişiydi. İkisi de eşit biçimde sarkık, iki orta yaşlı kadın Safiye sorununu anlatırken insanı sersemeden nemin içinde yan yana oturdular. Ayşe gözlerini aça aça alnında biriken terleri boş yere silerek dinledi ve itiraz etti. "Ciddi misiniz? Kocamın bu konuda bir şeyler yapmasını mı istiyorsunuz?" "Ah lütfen Ayşe efendim, Filote'nin babasıyla konuşmasını istemelisiniz ondan." "Kocanız aptallaştıysa bu Filote'nin suçu değil ki" diye cevapladı Ayşe. "Benim kocam bu işle niye ilgilensin?" "Anlamıyorsunuz, kocanız önemli bir insan olduğu içindir ki Filote'nin babası kendisini dinleyecektir. Nasıl olduğunu bilemezsiniz. Kocam iki haftadır dağdan buz getirmiyor, paramız bile kalmadı. Yalnızca Filote'yi takip ediyor. Biliyorum çünkü şahsen ben de kocamı takip ediyorum. Büyü yapılmış ona."
"Kocanızı takip mi ediyorsunuz?"
"Başka ne yapabilir ki bir kadın, benim gibi zavallı bir eş?"
"Neden Filote'nin annesiyle konuşmuyorsunuz? Polikseni'yi tanıyorsunuzdur herhalde."
"Tanımıyorum, hiç konuşmadık. Hristiyan o, hem de ailesi bizden daha zengin."
"Hiç mi konuşmadınız? Aynı kasabada bir ömür yaşayıp hiç konuşmadınız mı?"
"Hiç gerekmemişti ki" diye cevapladı Safiye perişan bir halde. "Onunla nasıl konuşacağımı bilmiyorum."
Ayşe sabırsızca gözlerini devirdi. "Hristiyanlar burnunuzu ısırırlar mı sanıyorsunuz?"
"Eh, bize benzemiyorlar."
"O kadar da farklı da değiller" dedi Ayşe ona. "Ve bir ana bir anadır, her ne olursa olsun. Benim Polikseni ile konuşmamı ister misiniz?"
"Hayır, ben Abdülhamit Hoca'nın kızın babasıyla konuşmasını istiyorum. Abdülhamit Hoca akıllıdır ve ne diyeceğini bilir." Bu haksızlık karşısında duyduğu öfke yüzünden Ayşe'nin tüyleri kabardı.
"Safiye efendim, siz benim akıllı olmadığımı mı söylüyorsunuz?"
"Yo, hayır Ayşe efendim, ben birinin kızın babasıyla konuşmasını istiyorum. Çünkü baba otoritesi daha fazladır ve siz babayla konuşamazsınız değil mi? Uygun düşmez."
Ayşe bu gözlemdeki mantığı gördü ve buna binaen o akşam namazdan sonra meseleyi Abdülhamit Hoca'ya açtı. Safiye'nin ricasını biraz küçümseyerek, biraz istihza ile aktarıp bekledi. "Bakalım bunun ardından ne gelecek? Ne gülün şey, hani benim fikrimin pek önemi yoksa da, kimsenin beni dinlediği yok." saygın ve aklı başında olmakla birlikte Abdülhamit de Filote'yi dolayısıyla şahsi bir huzursuzluk duymaktaydı ve bu yüzden de soruna ilişkin olarak karısını algılamasını isteyebileceğinden daha fazla bir anlayışı sahipti. Dünyaya anlaşmazlık tohumları ekmede genç bir kadının güzelliği ölçüsünde ekili başka hiçbir şey yoktu ve herkes bununla ilgili pek çok trajik hikaye bilirdi. Böylece kendini kahvehanede Filotei'nin babası Charitos'a yaklaşmak ve dalgın dalgın tavla, yarı hesap yarı şanstan ibaret olmasıyla ve iyi ya da kötü olsun şansın daima ikinci yarıda kendini göstermesiyle aynen hayatı yansıtan o oyunu oynarken sessizce onunla konuşmak gibi imkansız bir konumda buldu. Bıyıklarını buran ve kaşlarını çatan Charitos paylaştıkları nargileyi çekiştirdi, kahvesini içti ve dinledi. ''Şunu öneriyorum.'' dedi. İkilemin doğasını izah etmiş ve kızının mutlak masumiyetine ilişkin olarak Charitos'un itirazlarını sempatiyle dinlemiş olan Abdülhamit. ''Siz de başkent hala Bursa'yken padişahın yapmış olduğunu yapın.'' ''Neymiş o?'' dedi Abdülhamit hocanın açıkça atmış olduğu yemi kapan Charitos. ''Bir Çerkez mülteci akını olmuş. Kuşkusuz yine Ruslar zulmetmiştir de ondan.'' Çerkez kadınlara o kadar güzelmiş ki, Bursalı erkekler onlar için kapışmaya başlamışlar ve bu yüzden huzuru tesis edebilsin diye padişah, Çerkezlerin başkanını çağırmış ve kadınları kapatmasını söylemiş. Bu yapılmış ve arbede sona ermiş. ''Kızımı kapatmamı mı istiyorsunuz? Bizde olmaz bu. Nasıl yapabilirim ben bunu? Bizim buralarda sizin kadınlarınız bile kapanmıyorlar. Herkes kızımın başka yerli bir imansız olduğunu düşünecek.'' İmansız, dilin güvenli bir mesafede tutması gereken bir kelime diye azarladı onu Abdülhamit. Sizin için ben bir imansızım ve benim için de siz bir imansızsınız. Dolayısıyla ya ikimiz de imansız değiliz veya ikimiz de imansızız. Melek huzur içinde yatsın Peygamber Efendimiz'e her ulus için bir haberci olduğunu ve her ulus için tayin edilmiş bir zaman olduğunu yazmasını ve her biri için Allah'ın ilahi bir yasa ve önceden belirlenmiş bir yol tayin ettiğini yazmasını buyurmuş. Hepimize birbirimizle iyilikte yarışmamız ve geri döndüğümüzde Allah'ın ayrıldığımız konularda bizi aydınlatacağı buyurulmuş. Huzur içinde yatsın sizin peygamberiniz Meryem'in oğlu İsa, havarilerine Musevi olmayanların arasına karışmalarını buyurmuş. O yüzden artık imansızlardan konuşmayacağız. Ve Filotei'nin uzun zamandır İbrahim'le sözlenmiş olduğunu ve evlendiklerinde besbelli ki Müslüman olacağını unutuyorsunuz. O zaman kızınız imansız mı olacak? Hristiyan Müslüman olacak diye itiraz etti. Çoğumuz gibi vaaz dinlediğinde çabucak yorulan ve kendi sözlerine çok da dikkat etmeyen Charitos. Abdülhamit kendi kendine gülümseyerek durakladı. Zira bu gündelik hayatta pratik bir gerçeklik olarak yaşanan teorik bir imkansızlıktı ve dedi ki, ''Ben kesin olarak kızınızı kapatmaktan söz etmiyorum. İzin verin de yüzünü biraz daha sakınsın. İzin verin de eşarbını yüzünü daha çok gölgede bırakacak gibi takınsın. Sokaktayken ya da meydandayken eşarbını yüzüne doğru çekebilir. Hepsi o. Daha alçak gönüllü olmayı öğrenmeli. Bu hepimizin huzuru için gerekli.'' Filotei zoraki bir alçak gönüllülüğü benimsemek mecburiyetinde olduğu haberini alınca dehşete düştü ve ''Drosulaki, Drosulaki'' diye aykırarak önce Drosula'nın evine koştu. İki kız işportacı eşek, köpek ve deve izdihamını yara yara dik ve dar sokaklardan geçerek Rüstem Bey'in konağına koşturdular. Terliklerini harem kapısında düzensizce bırakarak içeri girdiler ve Filotei kendini divana atıp kızgın gözyaşlarını silerken Drosula biraz antalca ayakta dikilip sivrisinekleri uzaklaştırmak için pervaza konmuş fesleğenin yapraklarıyla oynamaya başladı ve sempatisini belirten yüz ifadeleri takındı. Panjurlar yarı kapalı, duvarlarına ağır kırmızı halılar asılı olduğu için oda epeyce karanlıktı. Mangalın külleri üstündeki pirinç cezvede kahve kabarmaktaydı. Ve lapis lazuli rengi bir şalvar giymiş olan Leyla yatağına uzanmış, fazlasıyla uzun gümüş sigara ağzıyla sıkıca sarmış olduğu sigaralardan birini tüttürüp hır hır hırlayan kedisi pamuğu severken arada da ağzına şuruplu tulumba tatlıları atmaktaydı. Odunu eline aldı ve parmaklarını tellerin üstünde ağır ağır gezdirdi. Yükselen hazin sesin susmasını bekledi. Enstrümanı bıraktı ve divanda oturan gözyaşları içindeki refakatçisinin yanına gitti. Kollarını boynuna dolayıp sevgiyle öptü. Küçük kekliğim benim, anlat bakayım ne oldu haydi. Filoteyi bu tombul ve ana sevgisiyle dolu kolların arasında amber ve tütsü, tarçın ve gül suyu kokularını içine çekerken çok rahattı. Biraz sakinleşip kötü haberleri nakledince Leyla sevinçle ellerini çırparak bağırdı. Bu duyduğum en iyi şey. Ah ne harika ve senin adına çok sevindim. Benim adıma sevinmek mi diye sordu Filoteyi. Beni duymadınız mı? Bir şeyiniz mi var sizin? Yüzümü kapatmamı istiyorlar. Ama yalnızca insan içinde ve bir düşün bakalım ne anlama geliyor bu? Fazlasıyla güzel olduğun anlamına geliyor. Bundan fazla ne isteyebilirsin ki? Herkes senin ne kadar güzel olduğunu anlayacak. Allah biliyor ya, ben de bu kadar şanslı olmayı isterdim. Drosula'ya hepimizin istediği bu değil mi gibisinden işbirlikçi bir yüz ifadesiyle baktı. Filotei'nin yüzünü elleri arasına aldı ve onun adına duyduğu mutlulukla gözyaşlarını öperek kuruttu. Kibirden nasibini almadığı pek söylenemeyecek olan Filotei de aniden Leyla'nın bakış açısını benimsedi. Leyla bir heves üstündeki şam ipeği örtüyü kaldırıp attığı elbise sandığının derinliklerine daldı. Sandığı alt üst ederek avuçlar dolusu ipek, atlas, tülbent ve ince dokulu pamuklu kumaş çıkardı ve hepsini divana fırlattı. Bir aynanın önünde ilk peçeyi, sonra bir başkasını, ardından yine ilkini, kıkırdayarak ve bağırış çağırış deneyerek sonunda Filotei'nin güzelliğini ortaya en çok çıkartacak bir seçki oluşturana kadar tam ardından tepesine dikildi. Drosula bu gelişmeleri göğsünde bir esef ve kadere boyun eğme hissiyle izledi. O da 14 yaşındaydı ve şairin uğursuz görüntüsü erkekleri dehşete düşüren ucube bir kadın olarak tanımladığı Antifates'in efsanevi karısı kadar çirkin o şaşırtıcı yaratıklardan biri haline geleli çok oluyordu. Ay yüzlü, iri ve kıllıydı ama bir yandan da kaderin kibirli olmaması için bahane sağlamış olduğu cana yakın iyi huylu bir kızcağızdı. Leyla ile Filotei'nin o kadar doğallıkla benimsiyor oldukları kadınsı oyunlar, hoppaca zevkler, doğanın kendisini dışında bıraktığı bir dünyaydı. Ve onları hem cömert hem de keder yüklü bir zevkle izliyordu. ''Şunu bir denesene'' diyordu veya ''Bu sende daha iyi duruyor ama öteki de hoştu.'' Ama içinden bir peçeyi de kendi denesin diye asla geçirmiyordu. İnsanın güzelliğini saklamak zorunda kalmasının nasıl bir şey olduğunu idrak etmesi mümkün olmadığından, onun açısından Leyla ile Filoteyi kendisini onlardan ayıran, görünmez ama hissedilebilir tülbendin ardından gözlemekle, kendini ayrıcalıklı hissettiği hoş tavırlarıyla sihirli iki yaratıktılar. Asla olmamış bir şeye karşı içinde bir özlem, bir tür nostalji hissetti. O akşam Filotei baba evine incecik dokunduğu için neredeyse saydam, üstüne küçücük altın hilaller ve yıldızlar işlenmiş mini minnacık bir peçe takılmış olarak iftiharla döndü. İbrahim meydanda onu gördüğünde yüreği göğsünde her zamankinden de daha hızlı çarptı ve ardındaki Gerasimos'a dönerek ''Babamla konuşması için anamla konuşmanın vakti geldi.'' dedi. Önceden takdir edilmiş olduğu herkesçe bilinen evliliğe değinmekteydi. Filotei 14 yaşındaydı. Çoğu kızın evlendiği yaştan 2 yaş daha büyüktü. Ana babası evin davına içeride evlenecek yaşta bir kız olduğuna işaret eden boş şişeyi kasten koymamışlardı. Ve artık beklemek için bir gerekçe kalmamıştı. Kendisi de Drosula'yı İbrahim'in Filotei'yi izlediği sadakatle yıllardır izlemiş olan Gerasimos'ta kendi anasıyla konuşmaya karar verdi. Nasıl bir muhalefetle karşılaşacağını merak etti ve kendini önceden hazırladı. Onun sevdiceği yalnızca çirkin değildi. Ayrıca babası da utanmaz bir ayyaştı. Gerasimos'unkiler tarafından sağlanacak keçilere ve ev eşyasına karşılık üstünde konuşmaya değecek bir çeyizle söz konusu olmayacaktı. Bu arada bütün bunların sonucu Filotei'nin biraz koketleşmesi oldu. Leyla ona özelliklerini tamamen tahrik edici bir noktaya varacak ölçüde gizlemesi için gereken her şeyi sağladı ve yalnızca arzu edilirliği arttıran yapmacıktan iffetli bir eda takınmayı öğretti. Kar getiren Ali kara sevdalı olsa bile yoksulluğun ve karı dırdırının baskısıyla kısa zamanda mesleğine geri döndü. Ve İbrahim Filotei ile kasabadaki olağanüstü sokak labirentinde ne zaman yalnız kalsalar peçenin bir tek kendisi için kaldırılması gibi nefis bir zevk olduğunu öğrendi. Kaçınılmaz olarak eski bahçede de Çerkez mülteciler ve padişahın işe karışması olaylarının yaşandığı günlerde Bursa'da da yaşanmış olan şeyler yaşandı. Yenilik tuttu ve ne kurnaz ne de kendini beğenmiş olan çirkinler ile ilgisizler de dahil hemen hemen bütün kadınlar yüzlerine güvenle bakılamayacak kadar güzel olduklarını ima eder biçimde halk içinde peçe takar oldular. Telmensos'ta halk eski bahçe kadınlarının bu cüreti ve aptallığı üstüne şakalar yapmaya başladıysa da moda elbette orada da kısa sürede tuttu. Bir gün akşamüstü Abdülhamit Hoca filote ile ilgili nafile görevi bir nedenle hatırına getirince insanın yaptığı planların yolundan nasıl şaşabileceğine dair bir şarkı yazdı. Şafakta sebzelerine saldıran kaplumbağaları çuvallara doldururken kelimeler öylece zihninde belirdi ve şarkısını söyledi. Balık tutmaya çıkayım istedim de yem olarak kullanayım dedim bir fare. Kediyi yolladım ki yakalasın bir tane. Geri geldi ağzında bir güveyle. Kıyıdaki ovada hala bu şarkıyı söyleyenler var. 41. Bölüm. Rahatsız edici bir soru. Haremde yattığı divanın üstüne eğilen Rüstem Bey, ''Ne kadar da tembelsin sen?'' dedi. ''Bütün gün hiçbir şey yapmadan yatıp yalnızca beslenmek için ayağa kalkıyorsun.'' Tamamen kaçık olduğunu ima eder gibi görünen bir yüz ifadesiyle göz kırpınca bir parmağıyla yanağına dokundu. Ve daha beteri gezdiğin her yerde demet demet kıl ve kum taneleri bırakıyorsun. Ne kadar çok kum bu böyle, nereden geliyor bunlar? Niçin yıkanmıyorsun bakalım, kendine hiç saygın yok mu senin? Ne kadar çok kum olduğuna hiç aldırmaz o dedi Leyla Hanım, aynı tembellikle uzanmış olduğu yataktan. Yeter ki biri gelip süpürsün kumları. Ağzına pembe bir lokum atarak devam etti. Beni İstanbul'dan aldığınız sırada kediyi getirmemek için nasıl da direndiğinizi her hatırladığımda gülüyorum. Yüzünüz gözümün önüne geliyor. Kedi anlaşmada yoktu. Leyla bu anıya gülünce burnunun ucu Rüstem Bey'in her daim çekici bulduğu bir biçimde kırıştı. Pamuk'la ben iyi arkadaş olduk artık dedi Rüstem Bey. Kekliğimi yemedi ve onunla konuşması çok hoş oluyor. ''Onu benden daha çok seviyorsunuz.'' diye cevap verdi Leyla somurtup midesinin üstüne doğru yuvarlanarak. Bacaklarının alt kısmını havaya kaldırıp parmaklarındaki şekeri yalarken de Rüstem'e işveyle gülümsedi. ''İkinizin arasında nasıl tercih yapacağım ki?'' diye konuştu Rüstem Bey. ''İkiniz de hem alabildiğine miskinsiniz hem de tombullaşıyorsunuz.'' ''O alabildiğine miskin değil ki. Geceleri sokağa çıkıyor, kavgalar ediyor ve kavgacılardan en iyi olanlarla birlikte miyavlıyor.'' Ben ondan çok daha tembelim. Belli ki gururla söylüyorsunuz bunu. Ben bu kadar tembellik edebilmek için çok çalıştım. Geceleri dışarı çıkarak kavga edip miyavlayamam ki. Çünkü efendim benimle yatmak istiyor ve üstelik devamlı yatmak zorunda kaldığımdan yorgun düşüyorum. Neyse, tombul olmamdan hoşlanmıyor musunuz yoksa? Ben böyle sırf kendi zevkimden mi yiyorum? Elbette ki öyle yapıyorsunuz. Ama ben de zaten sizi tombul seviyorum. Daha çok mu diye sordu Leyla şehvetli bir ifade takınarak. Daha çok Rüstem bıyığını okşadı ve sordu. Pamuğun neden yavruları olmuyor dersiniz? Allah öyle istiyor dedi Leyla. Ben de hiç hamile kalmıyorum ve nedenini merak ediyorum. Eğer evli olsaydık beni boşayacağınızdan korkardım. Filoteyi eve gitti mi diye sordu Rüstem Bey ve Leyla başını sallayınca yataktan yanına oturup hemen hemen kedinin yanağını okşarken yaptığına benzer biçimde Leyla'nın yüzünü okşamaya başladı. Size bir şey sormak istiyorum. Evet, uzun süredir beni tedirgin ediyor ama soracak fırsatı hiç bulamadım. Evet, birlikte olduğumuzda geceleri utangaç utangaç gülümsedi. Bir şeyler söylüyorsunuz, hani biz şey ettiğimizde. Birlikte? Evet, hani ikimiz birlikte zevk aldığımızda. Nasıl şeyler? Kulağa sagapo, agapi mu gibi gelen bir şeyler. Öyle mi yapıyorum? Evet, ne anlama geliyor bunlar? Anlam mı? Hiçbir anlama gelmiyor. Hiç mi? Söylemekten hoşlandığım önemsiz bir takım sözler, sevgi sözleri, zevk aldığımı gösteren şeyler. Leyla kendini çok rahatsız ve hantal hissetmeye başlamıştı. Yanaklarının kızarmaya başladığını hissedebiliyordu ve bu bilgi yanaklarının daha da kızarmasına yol açıyordu. Bir açıklama bulmaya çalışırken beyni döndü. ''Hangi dilde bu kelimeler?'' ''Hangi dilde mi?'' ''Evet ve bunun ardından hep Çerkezce olduklarını düşündüm ben.'' diyen Rüstem ve istemeden Leyla'yı kurtarmış oldu. Çok rahatlayan Leyla dedi ki ''Evet, Çerkezce, elbette.'' dedi. Çok rahatlayan Leyla kollarını uzatıp bütün parmaklarını aynı anda açarak onu yanına çağırdı. Boyalı tırnakları mangalın ışığında parlıyordu. "Gelin kartalım," dedi. "Filoteyi eve gitti ve tatlı ama çirkin arkadaşı da onunla birlikte gitti. Aniden çok da tembel hissetmez oldum kendimi." Rüstem Bey bir tereddüt anı geçirip sonra boyun eğdi. 42. Bölüm Mustafa Kemal 9. Yıl 1911 ve Osmanlı Devleti'nin büyük savaşı başlıyor. O yıldan 1923 yılına kadar başkalarının emperyalist savaşları içine düşüp yalnızca bir tek yılı kansız geçirerek oğullarını peş peşe bir yerlerde yitirecek. Mustafa Kemal'e de gerçekten çok iş düşecek. Mustafa Kemal Britanya'nın elinde olan Mısır'a geçiyor ve Mısırlılara benzemediği aşikar olduğu halde Britanyalılar tarafından ayırt edilemiyor. Saçları açık renk ve gözleri mavi. Ayrıca askerlere özgü bir tavırla gururlu gururlu yürümekte. Hidiv de kendisine destek sözü veren ve Bingazi'ye yollamak üzere Arapları görevlendiren bir izleyici buluyor. Doğuya yaptığı tren yolculuğunda Arap kılığına giriyor. Yanında Mısırlı bir rehber, nişancı bir Türk ve bir Arapça tercümanı var. Mısırlı bir subay yolculuk etmekte olan Türk subaylarını tutuklama emri aldığından treni arıyor ve Kemal oyunun sona erdiğini anlıyor. Dolayısıyla kimliğini açıklayıp subaya bir tirat çekiyor. "Bu bir gazadır," diye hararetle anlatıyor. "Müslümanların imansızlara karşı olduğu bir savaştır bu. Allah'ın yoluna çıkmak sizin üstünüze vazife olmasa gerek." Söz söyleme sanatındaki ustalığı, güzel konuşma ve ikna kabiliyetiyle kınık ama parlak bir biçimde şahsen inanmadığı bir şeye söz konusu subayı ikna ediyor ve ertesi gün nişancı Türk dışında hepsi serbest bırakılıyorlar. Mısırlı ajanlar tarafından iyi hazırlanan Kemal ile beraberindeki korsan takımı develer üstünde ayın yüzeyine benzeyen çölü geçiyor. Sınır olduğunu düşündükleri bir yere gelince tam Türk üniformalarını giyerlerken karşılarına Britanya ordusundan bir birlik çıkıyor. Mustafa Kemal müthiş farfara gücünü bir daha gösteriyor. "Burası Osmanlı toprağı," diyor Britanyalılara, "ve siz izinsiz girmiş bulunuyorsunuz." "Sizi yanlış bilgilendirmişler ahbap," diyor Britanyalılar. "Sınırlar bu yakında değişti." "Saçma," diyor Mustafa Kemal. "Eğer bir an önce çekilmezseniz ateş açacağız ve zorla çıkartacağız sizi buradan." Britanyalı subaylar gülüyorlar. Zira iyi donanımlı ve sayıca çoklar ve Kemal'in adamları ise acınacak kadar az sayıda. Ama velakin Kemal'in afilli afilli övünmesine hayran olup takımının geçmesine izin veriyorlar. Tobruk'ta İtalyanlar bütün iyi pozisyonları işgal ediyorlar ve Enver Paşa Senussi Araplarını dirensinler diye baştan çıkarmaya çalışmakla meşgul. Ancak padişahın yeğenlerinden biriyle görkemli bir biçimde nişanlanmış olduğundan bir şeyh kılığına girmiş, bizzat imzaladığı şahsi parasını piyasaya çıkarmış, içinde oturup Türk altınlarını saçtığı, incelikle süslenmiş bir çadıra yerleşmiş, ne var ki şu ana kadar herhangi bir kimse İtalyanlarla savaşmaya ikna edememiş. Belki de bir rekabet duygusuyla Kemal de şeyh kılığına giriyor ve askeri yerleşimlerle ilgili bir inceleme yapıyor. Aşiret üyeleriyle şeyhleri de bir pourparle için davet ediyor, dipnot gayri resmi ön konferans ve anlıyor ki bunlar çomaklar ve av tüfekleriyle silahlanmış habis bir alt takımı güruhudurlar. Önceden onca başarılı olmuş İslam kartını oynuyor ve anlıyor ki hiç etkilenmiyorlar. Bir İtalyan casusu olduğunu bildiğini beyan ederek gaddar Şeyh Mebre'nin şerefiyle oynuyor ve bundan böyle yalnızca başka aşiretlere para ile destek sağlayacaklarını da ilave ediyor. Blöf işe yarıyor ve sabahleyin mağrur aşiret reisi İtalyanlara yalnızca kendi adamlarıyla saldıracağını ilan ediyor. Türk tüfekleriyle silahlanmış ve kullanımlarıyla ilgili kısacık bir eğitim almış aşiret üyeleri şafakla birlikte İtalyanlara saldırıyor ve 70 kadar topu imha edip tıpkı ileride kendilerini izleyecek oğulları gibi emperyal çöl savaşlarına yönelik fazla bir sevgi beslemediklerini kanıtlayarak neşe içinde teslim olan 200 kadar İtalyanı da geri getiriyorlar. Enver Paşa da Mustafa Kemal de bunları ne yapacaklarını bilemediklerinden Mısır sınırı yakınlarında hepsini çöle salıyor ve evlerinin yolunu tutmalarına izin veriyorlar. Türklerin çalışır durumda tek bir savaş gemileri var. İtalyanlar ise denizlerin bütününü denetliyorlar. Dolayısıyla Osmanlı birliklerinin onları Tobruk'tan atması mümkün değil. İtalyanlar içinde suyun bulunmadığı, buna karşılık yığınla düşman aşiretin yaşadığı çöl Hinterland'ın denetimini ele geçirmek aynı ölçüde imkansız. Ne var ki Enver Paşa'nın romantik fetih düşleri var ve bir sürü saldırı gerçekleştirerek birliklerini boş yere yüzer yüzer harcamakta. Mustafa Kemal dehşete düşmüş durumda ama böyle küçük bir seferi gücü komuta düzeyinde parçalamak istemediğinden bu defa dilini tutuyor ve oturup bekliyor. Sol gözünü geçici olarak kör eden bir göz iltihabıyla da yatağa mıhlanmış durumda. Arap aşiretlerine mensup adamlarının keyiflerince gidip geldiklerini anlıyor ve herhangi bir anda kumandası altında kaç kişi olduğunu asla bilemiyor. Araplara her gün adam başı 2 kuruş ödenmekte ve dolayısıyla onlar da savaş uzasın diye dövüşmekten mümkün olduğunca kaçınmakta. Türk subaylar Arap kadınlarının 3 yaşından itibaren dışarıya hiç çıkartılmıyor olmaları gerçeği karşısında şaşkına dönmüş durumdalar. Nuri Bey, Atos Dağı'nın keşişleri gibi çilekeş bir yaşantı sürmekteyiz. Eğer buradan gidersek bir sonraki durağımız kesinlikle cennet olacaktır diye yazıyor. İtalyanlar Beyrut'u bombalıyor. Çanakkale'ye giden deniz yollarını bayınlıyor. Rodos ile 12 adalardan bazılarını işgal ediyorlar. İstanbul tarafına doğru torpido gemileri yolluyorlar. İstanbul'da ise bir zamanlar onca vaatte bulunmuş olan ihtilal hükümeti kaotik bir zorbalığa doğru gerilemiş, parlamentoyu dağıtıyor ve adını kötüye çıkartan sopalı seçimi hazırlıyor. İttihat ve Terakki Komitesi'nin bir zamanlar padişah hükümetinin despotluğuna karşı çıkması gibi bu defa da benzeri bir genç subaylar topluluğu komitenin despotluğu aleyhinde çalışmakta. Çelişkili bir biçimde bunlar da askeriyenin politik faaliyetten çekilmesini ve serbest oyla seçilecek bir parlamentonun iş başına getirilmesini talep ediyorlar. Tam Rusya tarafından kışkırtılmış olan Balkan ulusları, tarihlerinde ilk ve son defa kolektif bir komplo tertiplemeyi ve fiilen yürürlüğe sokmayı becerdiklerinde, onlar da yeni bir liberal hükümet kurmayı başarıyorlar. Sırbistan Adriyatik'e, Bulgaristan Akdeniz'e çıkmayı arzuluyorken Yunanistan da Trakya'yı istiyor. Makedonya'dan 3'ü de alabilecekleri kadarını alma peşinde. Trakya'yı hem Yunanistan istemekte hem de Bulgaristan. Balkan devletleri askeri bir tatbika için bir araya geliyorlar. Bu arada Balkanlardaki 120 Osmanlı taburu ihtiyatsız bir ajitasyon hareketi yüzünden hareketsiz hale getiriliyor. Karadağ Kralı aniden 8 Ekim 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan ediyor ve Sırplar, Yunanlar ile Bulgarlar da kısa bir süre sonra ona katılıyorlar. Yunan Başbakanı Eleftherios Venizelos, haksızlığa uğramış Hristiyanların yardımına koşmaları için vatandaşlarına yönelik bir bildiri yayımlıyor. İşgalcilerin yolu üstündeki Müslüman nüfus, muhatap olduğu şiddetten ve yorgunluktan akıllarını kaçırmış bir halde, aynı ölçüde kötü niyetli ve fiilen tehlikeli yağmacı orduları ile ırz düşmanı ordular arasında gidip gelerek mülteci konumuna girdiğinde, aklın almayacağı kadar korkunç olan ama sonraları asla hatırlanmayan bir soykırımın acılarını yaşamaya başlıyor. Özellikle Bulgarların yolu üstündeki Müslümanlar feci katliamlara uğruyorlar. Bunlardan kaçabilenlerin çoğu İstanbul'a ulaşacak ve binlercesi cami avlularında kış soğuğu, hastalık ve açlıktan can verecek. Mustafa Kemal de büyük bir şans eseri bir gün annesiyle kız kardeşine rastlayacak ve yaşamalarını sürdürebilecekleri bir yer bulacak onlara. Osmanlı hükümeti İtalya ile hızlı bir barış gerçekleştiriyor ve Mustafa Kemal Afrika'dan çıkıp İtalya, Avusturya, Macaristan ve Romanya yüzünden memlekete yollanıyor. Viyana'da iltihaplı gözü Avusturyalı doktorlar tarafından tedavi ediliyor. Manastır Sırpların eline geçiyor. Eve doğru yaptığı yolculuğun ta en başında daha Mısır sınırındayken Britanyalı bir subay kendisini tanımış ve şunları söylemiş bulunuyor. ''Sizi tanıyorum, siz Mustafa Kemal'siniz. Bu lanetlenmiş ülkede canınız nereye istiyorsa oraya gidebilirsiniz.'' 19. ayrımın sonu, sayfa 274.